Kitabın adı Portre'deki Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 33. Ayrım. Bölüm 16. Elinde bazı bağlantılar varsa onları kullanırdın. Doktorlar Eve'in en az sevdiği meslek gruplarından olsa da bir şekilde onlardan ikisiyle dost olmuştu. Şu andaki davasıyla ilgili görüşeceği doktor Louis DiMatteo'ydu. Louis'in dağınık ve yoğun programını bildiğinden önce cep linkini aradı, nerede olduğunu öğrendi ve bir randevu kopardı. Kanal Caddesi'ndeki klinik Louis'in bebeğiydi. Genç kadın, evsizlerin mukavva kutular içinde yaşamını sürdürdüğü, lisanssız dilencilerin etrafta boş boş dolandığı, yoksulluk ve sefalet içindeki bu muhitte açıp işlettiği klinik için zengin ailesinin parasını ve çevresini kullanmamış, burayı manikürlü tırnaklarıyla inşa etmişti. Kendi vaktini ve parasını buraya yatırmış, sonra daha fazla para toplamak için kampanyalar düzenlemiş ve sahip olduğu her kaynağı daha da fazla para toplamak için kullanmaya devam etmişti. Eve, Louis'in pek çok kaynağı olduğunu biliyordu. Sonuçta Eve de bu kaynaklardan biri olmuştu ya da daha doğrusu Rourke diye düşündü. Arabasını lastikleri, koltukları ve kapılarından biri olmayan, burada bir iki kapılı aracın yanına park ederken. Kaynak her kim olursa olsun, para iyi harcanmış bir para olmuştu. Klinik, kapkaranlık bir dünyada parlayan, güvenli bir ışık gibiydi artık. Caddede camları temiz olan ve duvarlarında grafitiler bulunmayan tek bina olması dışında, hiç dikkat çekici ya da gösterişli değildi. Sokağın karşı tarafında incecik güneş gözlükleri takmış bir uyuşturucu bağımlısı, artık çektiği kimyasal madde her neyse ona uygun bir ruh halinde oturmuş, hafifçe seyren uzuvlarına bakıyordu. Hemen ötesinde bela aradıkları belli olan iki serseri genç bir bina girişinde durmuş, bir yandan konuşuyor, bir yandan etrafa bakınıyorlardı. Arkalarında uzanan binanın üst katlarındaki bütün camlar, belki bir rüzgar yolunu kaybeder de içerideki cehennem sıcağını biraz serinletir umuduyla sonuna kadar açılmıştı. Camlardan dışarı ciyak ciyak bebek ağlamaları, bangır bangır rock müzik tınıları ve çoktan öfkeyle yükselmiş sesler taşıyordu. Eve, görevde ışığını yaktıktan sonra adımlarını sağlam basmaya çalışarak genç serserilerin o tarafa doğru ilerledi. İkisi de dikleşti ve sert yüzeyine uyan bir bakışla onu süzmeye başladılar. "Doktor DiMatteo'yu tanıyor musunuz?" "Doktoru herkes tanır. Sen ne istiyorsun?" "Buraya doktoru rahatsız etmeye gelen biri olursa," diye uyardı diğeri, "kendi rahatsız olur." Bunu duyduğuma sevindim. Çünkü doktor benim de dostumdur. Onunla konuşmam gereken bir konu var. Şuradaki polis aracını görüyor musunuz? Bir tanesi gırtlağından homurtuyla gülme arası bir ses çıkardı. "Hurda bir polis pisliği." "Evet, bana ait bir hurda polis pisliği," dedi Eve. "Dışarı çıktığımda onu tamamen bıraktığım gibi görmek istiyorum. Eğer öyle bulamazsam, asıl o zaman rahatsızlık başlayacak. Anlaşıldı mı?" "Oh, Rico, korkudan titriyorum." Gençlerden biri gülerken diğer arkadaşını da dirseğiyle dürtmüştü. "Bu sıska polis kız eğer biri lastiklerine işerse gelip beni tokatlayacak galiba." "Ben daha çok cehennemden gelen şirret polisi tercih ederim. Değil mi Peabody?" "Evet efendim," diye seslendi Peabody arabanın o taraftan yanlarına doğru koştururken. "Kesinlikle doğru." Eve bakışlarını bir serseriden diğerine kaydırırken, "Peki neden Peabody?" diye sordu. "Çünkü efendim siz gerçekten çok kötüsünüz ve idrar torbasını lastiklerinize boşaltan birini tokatlamak yerine bahsi geçen idrar torbası sahibinin hayalarını iyice büküp sonra uzatarak o kişiyi boğmakta kullanırsınız." "Evet, evet öyle yaparım. Peki sonra ne yaparım Peabody?" "Sonra mı efendim?" "Sonra durup bir kahkaha atarsınız." "Bugün pek neşeli geçmiyor. Henüz hiç gülmedim. O yüzden siz dediklerimi aklınızda tutun." Aracının bıraktığı gibi kalacağı konusunda ikna olan Eve tekrar karşıya geçti ve kliniğe girdi. "Kahkaha kısmı çok hoştu Peabody." "Teşekkürler. Öyle bir final yakışır diye düşündüm." "Tanrım." Peabody bekleme alanına baktı. Çeşitli sıkıntı ve rahatsızlıklar içinde oldukları belli olan türlü türlü insan yan yana oturuyordu. İçlerinden bazıları sokağın karşısındaki serserileri izci kız gibi hissettirecek görünümdeydi ama hepsi oturmuş bekliyordu. Oda tertemizdi. Taze boya, lekesiz halı döşeme, göz alıcı bitkiler. Mekanın bir bölümü ayrılmış ve çocuklar için uygun boyda sandalyeler, masalar ve oyuncaklarla donatılmıştı. Orada iki de çocuk vardı. Eve, 4 yaşlarındaki oğlanın elindeki köpük çekici, yanındaki 2 yaşlarındaki oğlanın kafasına ritmik hareketlerle indirip kaldırmasını izledi bir süre. Oğlan her hareketini neşeli bir dan sesiyle süslüyordu. "Birisinin onu durdurması gerekmez mi?" diye sordu Eve. "Ha? Aa, hayır efendim, o sadece işini yapıyor. Büyük kardeşlerin küçük kardeşlerini dövmeleri, hırpalamaları gerekir. Zeyik parmağını matkap gibi kullanıp kaburgalarımda delik açmaya bayılırdı mesela. Ah, onu gerçekten çok özlüyorum." "İyi, her neyse." Eve şaşkın bir şekilde resepsiyona doğru ilerledi. Louise'in ofisine alındılar. Her ne kadar klinik değişmiş ve yenilenmiş olsa da Louise'in çalışma odası hala küçük ve sıkışıktı. Kliniğe bağış yapanların doktorun o paraları en çok kendi özel çalışma alanına harcadığı yönünde endişelenmesine gerek yoktu. Eve beklerken merkezdeki linkine sesli ya da görüntülü bir mesaj gelmiş mi diye kontrol etmeyi tercih etti. Rourke'dan gelen kısa bir selam mesajına canı sıkıldı. Louise, kot pantolonu ve beyaz tişört üzerine geçirdiği soluk yeşil bir önlükle içeri daldı. Önlüğünün sağ göğsü üzerinde kurumuş kusmuk gibi bir şey vardı. "Selam millet, kahve, 10 dakikan var, çabuk dökülün." "Sen zaten bir şeyler dökmüşsün sanki." Eve lekeyi işaret etti. "Ah, bugün altlarını ben değiştirdim, birazcık bebek kusmuğu." "İğrenç." Louise kıkırdayarak o tuvaşçıdan kahveyi aldı. "Bence senin de eve kıyafetlerinde daha ilginç beden sıvılarıyla gittiğin günler oluyordur." Ne var ne yok?" Genç doktor masanın kenarına yaslandı, sonra iç geçirdi. "Ah, uçuyor gibiyim. Neredeyse seksten bile daha güzel bu. Evet, sizin için ne yapabilirim?" "Öldürülen 2 üniversiteli gençten haberin var mı?" "Evet, haberlerde bir ara gördüm. Nadine'inkini özellikle." Kahvesine biraz üfledi ve içti. "Neden?" "Onları öldüren şahsın bir hastalığı olduğu, hatta ölüyor olabileceğine dair bir teorim var. Adamın bir hastalığı ya da öyle bir durumu olabilir." "Neden?" "Biraz karmaşık bir teori." "10 dakikan var." Louise önlüğünün cebini karıştırdı ve eline gelen kırmızı lollipopun kahveyle uyumlu olabileceğine karar verdi. "Sadeleştirerek anlat." "Fotoğraf makinesinin insan ruhunu çektiğine dair eski bir batıl inanç var. Ben adamın bunu başka bir boyuta taşımış olabileceğini düşündüm. Kurbanlarının ışığından bahsediyor, saf ışıklarından. Artık o ışığın kendisine ait olmasından. Bilmiyorum, adam yaşamak için o ışığa ihtiyaç duyduğuna inanıyorsa." Louise lollipopunu yaladı. "İlginç. Eğer öyleyse bir noktada sağlık durumuna ya da kalan ömrüne dair bazı kötü haberler almış olabilir. Sonuçta tümörleri, kitleleri, kötü oluşumları, gölgeleri filan siz söylüyorsunuz." "Bir tümör ya da kitle röntgende ya da ultrasonda gölge şeklinde ya da karanlık bir yoğunluk olarak görünür." "Onlar da görüntüleme cihazı değil mi? Yani fotoğraf çekme gibi." "Evet, kesinlikle. Ne demek istediğini anlıyorum ama nasıl yardımcı olabileceğimi anlamıyorum." "Senin tanıdığın doktorlar var, o doktorların da tanıdığı başka doktorlar. Hastaneleri, sağlık kuruluşlarını biliyorsun. Son 12 ayda kötü haber alan hastalar. Alanı da daraltabiliriz, 25-60 yaş arası erkek hastalar." "Aa, o zaman çok kolay. Tanrım." Louise gülerek başını iki yana salladı ve kahvesinden bir yudum daha aldı. "Dallas, kanser aşılarına, erken teşhise, başarılı cerrahi ve tedavi yöntemlerine rağmen hala tedaviye yanıt vermeyen ya da cerrahisi mümkün olmayan tonla hasta var. Bunlara dini nedenlerle, korku nedeniyle, inatçılık ya da cahillik gibi nedenlerle tedaviyi kabul etmeyenleri de ekle. Sırf Manhattan'da bile yüzlerce hasta olur elinde, belki binlerce, tanrım." "Olsun, isimler elimde olsun, taramalarını ben yapabilirim." "Belki yapabilirsin ama büyük bir sorunun daha var. Ona da doktor hasta gizliliği deniyor. Sana isim veremem, ne ben ne de saygın başka bir doktor ya da sağlık kuruluşu. Adam bir katil, Louis. Evet ama diğerleri değil ve mahremiyet hakları var. Etrafa sorarım ama kimse bana isim vermez. Ve ben de iyi niyetle bile olsa isim veremem sana. Eve, canı sıkılmış bir şekilde daracık ofisin içinde volta atmaya başlarken, Louis cebinden bir lollipop daha çıkararak Peabody'ye uzattı. Limonlu, teşekkürler. Şekersiz, kötüymüş dedi Peabody ama şekeri hevesle açmaya başladı. Eve, kızgın bir şekilde iç geçirerek oturdu. Pekala, şunu söyle, nerede bir gölge genelde kesin ölüm ilanı demektir? Tanrım, kolay sorular sormuyorsun. Hastanın tavsiye edilen aşılamaları tamsa, rutin yıllık kontrollerini aksatmadıysa, yani erken teşhis söz konusuysa, ben beyin derim. Kitle yayılmadıysa, kötü hücrelerin çoğunu yok edebiliriz. Gerekiyorsa organı da alıp değiştirebiliriz. Ama beyni alamayız ya da değiştiremeyiz. Ve, diye ekledi Louis, boş fincanını masaya bırakarak, bu durum fazlaca farazi Eve. Bir yerden başlamam lazım. Belki beyin doktoru arkadaşlarınla konuşabilirsin. Aradığım şahsın bedensel ve zihinsel fonksiyonları hala tamamen yerinde. Karmaşık eylemler planlayıp hayata geçirebiliyor. Yardım etmeye çalışırım ama çok bir şey bekleme Dallas, hiç sanmıyorum. Şimdi işe geri dönmem lazım. Bu arada bir akşam yemek yiyelim istiyorum, arkadaşlar arasında. Siz ikiniz, Rourke ve McNabb, ben ve Charles. Hmm, diyebildi Eve. Kulağa harika geliyor. Sen bize haber ver. Charles nasıl? Dedi Peabody. Ne zamandır onunla konuşmadık. Harika. Biraz meşgul ama kim değil ki? Pekala, haber veririm. Hey, bana da o şekerlerden ver. Louis odadan çıkarken gülerek bir şeker daha çıkardı ve Eve'e attı. Dışarı çıktıklarında Eve aracının etrafında dolaştı. Lastikleri kontrol etti. Ağzına lollipopu atmadan önce hala karşıda bekleyen iki gence bakıp kocaman bir gülümseme yollamayı ihmal etmedi. Peabody ile birlikte araca binip sürmeye başlayana kadar bir süre konuşmadı. Pekala, cidden beni hiç ilgilendirmez. Ama Louis ve Charles'la bir akşam yemeği fikrinden nasıl hiç rahatsızlık duymuyorsun? Niye rahatsız olayım ki? Ah, bilmiyorum, bir düşüneyim. Eve, düşünme numarası yaparak şekeri ağzında çevirdi bir süre. Üzümlü diye düşündü, fena değil. Mesela Charles'la bir süre çıkmış olmanın, en sevdiğimiz lisanslı eskortla bir dönem yatak arkadaşlığı yapmış olmanın, şimdiki yatak arkadaşını bir keresinde çıldırtıp, Charles'ı o güzel kıçının üzerine oturtacak kadar yumruklaması gibi nedenler? Ah, onlara işin tuzu biberi denir değil mi? Her neyse, kıçının güzelliğini inkar edemeyiz ama Charles benim iyi bir arkadaşım. Louise'e aşık, ben de Louise'i seviyorum. Charles yatak arkadaşım falan değildi. Hiç yatmadık ama yatmış olsaydık da bir sorun olmazdı. Kim ne derse desin, birisiyle yatmış olmak her zaman önemlidir diye düşündü Eve ama fikrini kendine sakladı. Önemli değilse bile neden McNabb'e Charles'la yatmadığını söylemedin? Peabody omuzlarını kaldırdı ama tam bir gerizekalı gibi davranmıştı. Peabody, McNabb zaten bir gerizekalı. Evet ama artık benim gerizekalım. Bilmiyorum, sanırım ona söylemem lazım ama yine de ona o tatmin hissini yaşatmak istemiyorum. Avantaj ona geçiyor. Ne avantajı? Üstteki el onunki oluyor işte. Bak şimdi mesela McNabb Charles'la yattığımı ama kendisiyle görüşmeye başladığım için ondan ayrıldığımı düşünürken avantaj bende oluyor. Ama ona zaten Charles'la o işi yapmadığımızı söylersem eli kaybetmiş oluyorum. Yeter, başım döndü. Hiç sormamam gerekirdi. Eve en başa geri döndü Rachel Howard'a. Döşeme iplikçikleri. Her iki kurbanda da bulunan iplikçiklerin hangi model araçlarda kullanıldığını ve araç sahiplerinin listesini çıkarmışlardı. Diego Feliciano'nun amcasının aracına da Hastings'inkine de uymuyordu. Şimdiye kadar bu açıdan bir şeye ulaşamamışlardı ama Eve duvara daha sert çarpmaya kararlıydı. Kullanılan uyuşturucu konusu vardı. Reçeteli bir sakinleştiriciydi. Elden alınan sokak işi bir uyuşturucu değildi. Eğer Eve'in katil hakkındaki teorisi doğruysa, adamın kendi reçetesinden olabilirdi. Uyumasını kolaylaştıran, sinirlerini sakinleştiren ya da artık durumu her neyse belki ondan dolayı yaşadığı ağrıyı hafifleten bir şey olabilirdi. Araç sahipleri listesini yerel eczaneler listesiyle çapraz sorgulamaya alacaktı. Onları da son 12 ayda görüntüleme ekipmanı satın alanların listesiyle çapraz sorguya alacaktı. Can sıkıcı ve zaman alan bir işti. Dahası bu taramaların bazıları için yasal izin beklemek zorundaydı. Rourke buralarda olsa acaba işleri hızlandırmak için ondan yardım ister miydim diye merak etti Eve. Onu kullanır mıydım? Rourke'un davaya sızıp muhteşem yeteneklerini muhteşem aletleri üzerinde kullanarak bütün standart güvenlik ve gizlilik kodlarını aşmak için beni ikna etmesine izin verir miydim? Muhtemelen. Ama Rourke buralarda değildi. Yani öyle bir seçenek yoktu. Eve zamanın daraldığını hissediyordu. Katil bir haftada iki can almıştı ve henüz işi bitmemişti. Sonraki ışığını almak için daha fazla beklemeyecekti. Eve daha derine inebilmesi için gereken onayların gelmesini beklerken çapraz sorguların ilk aşamasına başladı. Bir taraftan da şimdiden bir fotoğraf makinesinin objektifine alınmış olan üniversiteli genç konusunda kaygılanıyordu. Henüz yüzü olmayan bir genç ve diğer taraftan kendi geçmişinin kafesinde kapalı kalmış Rourke için kaygılanıyordu. 33. ayrımın sonu, sayfa 339, devamı 34. ayrımda.